Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 11. bölümüne geldik. Konu kralın kişiliği ve gücü, krallığın amacı ve programı. İshak'ın kötüğünden yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meyve verecek. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak. Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak. yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Parsla oğlak birlikte yatacak. Buzağı genç aslan ve besili sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünya da Rabbin bilgisiyle dolacak. O gün İshay'ın kökü ortaya çıkacak, halklara sancak olacak, uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak. O gün Rab Asur'dan Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak. Uluslar için sancak kaldıracak, sürgün İsraillileri toplayacak, dağılmış Yahudileri dünyanın dört bir bucağından bir araya getirecek. Efraim halkının kıskançlığı yok olacak, Yahudileri sıkıştıranlar ortadan kalkacak. Efraim, Yahuda'yı kıskanmayacak. Yahuda, Efraim'i sıkıştırmayacak. Rab, Mısır'ın Süveyş körfezini tümüyle kurutacak. Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla Fırat'ı süpürüp yedi dereye bölecek. Öyle ki insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin, Rabbin Asur'da sağ kalan halkı için bir çıkış yolu olacak. Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün İsraillilerin de bir çıkış yolu olduğu gibi. Yeşaya kitabının 11. bölümü böyle diyor değerli dinleyicilerimiz. Yeşaya 11. bölüm 7. bölümde başlamış olan ve 12. bölümde sona erecek olan peygamberliğin bir devamıdır. Hepsi de Ahaz'ın hükümranlığı sırasında verilmiş olan bu peygamberlikler bölümünde ilerleme ve gelişme vardır. Bundan önceki bölümlerde bir yargı zamanı, Rab İsa'nın adına büyük sıkıntı zamanı dediği bir zamanı gördük. 11. bölüm, kutsal kitaptaki en büyük mesihsel peygamberliklerden biridir. Mesih'in krallığını kurmak için gelişinden ve ne tür bir programı olacağından söz eder. 12. bölümde bu bölüm son bulacak ve krallıkta Rab'be tapınılmasını göreceğiz. İshay'ın soyundan yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek demişti Yeşaya 11.1'de. İshay'ın soyundan bir filiz demesi ilginçtir. Davut peygamberden söz edilmemektedir. Sözü edilen kişi Davut'un babasıdır. Davut'un soyundandır ama Yeşaya neden İshay'a kadar uzanmaktadır? Kral soyu Davut'la başlamıştır. İshay çiftçiydi. Betlehem adında küçük ve uzak bir yerde yaşayan bir çobandı. İsa'nın zamanı geldiğinde Davut'un soyu yeniden çiftçilik düzeyine düşmüştü. Artık bir sarayda yetiştirilen bir prense değil, bir marangoz dükkanında yetişen birine aitti. Bu yüzden Yeşaya peygamber filizin İshay'ın soyundan çıkacağını bildirme konusunda çok dikkatlidir. Fidan canlı bir sürgündür. Bu ayet filizden söz edilen ikinci ayettir. Ondan ilk olarak Yeşaya 4. bölüm 2. ayette söz edilmiştir. İbranice'de dilimize filiz olarak çevrilen 18 sözcük vardır. Bu Rab İsa Mesih'e verilen ünvanlardan biridir. Yeşaya 53. bölümde o kurak yerdeki köktür. Büyük İbrani bilgini Deliç şöyle yazmıştır. Tarihsel gerçekleşmede peygamberlik sözlerinin çağrıştırdıklarına bile dikkat edilir. Filiz önce çok alçak gönüllü, fakir bir Nasralıydı. Mesih'in başlangıcı alçak gönüllüydü dostum. Davut peygamberin ama Yesse'nin de kentlerinden biri olan Betlehem'de doğmuştu. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 11. bölüm 2. ayette. Bu Rab İsa Mesih'in üzerinde olan 7 kat ruhtur. Bu güç bolluğudur. 1. Rabbin ruhu. 2. Bilgelik. 3. Anlayış ruhu. 4. Öğüt. 5. Güç. 6. Bilgi. Ve 7. Rab korkusu. Kutsal kitapta 7 sayısının kusursuzluk anlamına gelmesi gerekmiyor. Ana düşünce doluluk, bütünlüktür. İncil'den Yuhanna 3.34'te Tanrı ruhu ölçüyle vermez der. Bazılarımız için dipte birkaç damla vardır. Bazılarımız 1/4 dolmuşlardır. Bazılarımız yarım dolmuşlardır. Karşılaştığınız Hristiyanlardan yani Mesih İsa inanlılarından çok azı ruhla gerçekten dolmuşlardır. Bir keresinde küçük bir kız, Rab beni kutsal ruhla doldur, çok fazlasını tutamam ama epey tutabilirim diye dua etmişti. Değerli dostum, çok az Hristiyan her tarafından taşan bir şekilde kutsal ruhla doludur. Rab ise buna bir istisna oluşturuyordu. Kutsal ruhla dolu olarak yaşamak. Bu çok çok önemlidir Mesih inanlılar için. Nitekim Paulus da Mesih inanlılarına kutsal ruhla dolu olarak yaşayın diye buyruk vermiştir. Nedir kutsal ruhla dolu olarak yaşamak? Kendimizi tümden kutsal ruhun denetimine vermek ve kutsal ruhun ürünlerinin bizim hayatımızda gözükmesi demektir. Kutsal ruhun ürünleri Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette bize şu şekilde aktarılmaktadır. Ruhun ürünleri ise bakın birinci olarak ne diyor? Sevgi. Ruhun ürünleri, ruhun meyvesi ilk olarak sevgidir. Ve ondan sonra sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Demek ki kutsal ruhla dolmak demek kendimizi kutsal ruhun denetimine bırakmak ve kutsal ruhun bizi geliştirmesi ve ürünlerini bizim hayatımızda göstermesi. Evet, Rabbin ruhu onun üzerinde olacak diyor Yeşaya peygamber. Rab İsa Mesih insanlığında ruhun gücünde gönderilmişti. Yeniden geldiğinde ruhun gücünde hükümranlık sürecektir. Bu birincisidir. Bir, Rabbin ruhu onun üzerinde olacak. İkincisi, bilgelik ruhu. Mesih bizler için bilgelik olmuştur. Sizi ve beni hayatta yol göstererek götürebilecek tek kişi odur. Bizler günümüz dünyasıyla başa çıkamayız. Rab İsa Mesih bu dünyanın egemeni geliyor, onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur diyebiliyordu. Şeytan Mesih'te hiçbir şey bulamaz ama bizlerde her zaman bir şeyler bulabilir. Bizlerin bilgelik ruhuna ihtiyacımız vardır. Ve Rab İsa Mesih de bilgelik ruhudur. 3. Anlayış ruhu. Bunun anlamı ruhsal anlayıştır. Bu kadar az sayıda Hristiyanın, evet Hristiyan dediğimde bir dine mensup insanlardan söz etmiyorum, Mesih İsa inanlılarıdır. Demek ki bu kadar az sayıda Mesih İsa inanlılarının ruhsal anlayışa sahip olması çok rahatsız edicidir. Bazı insanların belirli bir adamı sadece insansal noktaları temel alarak izleyişi beni doğrusu hayrete düşürüyor. Görünüşünü ya da sesini beğeniyorlar ve söylediklerini ya da söylediklerinin Tanrı sözüne uygun olup olmadığını hiçbir zaman tam olarak anlamıyorlar. Hristiyanların anlayış ruhuna ihtiyaçları vardır. Bu her zaman dua ettiğim bir şeydir ve bugün ona her zamankinden fazla ihtiyacım var gibidir. Kimin Rab için olduğunun, kimin olmadığının bilincinde olmalıyız değerli dinleyicilerimiz. Kısa bir süre önce başka bir şehirde arabamla giderken radyoyu dinliyordum. Vaaz veren adam kalbimi bereketliyordu ama sonunda eğer parasal olarak desteklenmezse artık yayın yapmaya devam edemeyeceğini söyledi. Kendi kendime, bu şehirdeki insanların bu adamı destekleyecek kadar ruhsal anlayışı olması gerek dedim. Desteklenen birçok kişiden çok daha iyiydi. Şehirdeki bir vaizle radyoda işittiğim adam hakkında konuştum. Bu adamın harika bir adam olduğunu, çok alçak gönüllü olduğunu ve çok iyi bir kutsal kitap öğretmeni olduğunu ama kendisine gereken desteği alamadığını söyledi. O şehirdeki Hristiyanların anlayış ruhuna ihtiyaçları vardı. Dostum, siz hiç anlayış ruhu için dua ettiniz mi? Size gereken anlayışı vermesi için Tanrı'ya dua edin. Dördüncüsü, öğüt ruhu. Hepimizin öğüde ihtiyacı vardır. Rab-i İsa Mesih'in kimseden öğüt istemediğine hiç dikkat ettiniz mi? Hiçbir zaman öğüt istemedi. İsa Mesih her zaman öğüt verdi. Beşinci nokta, güç ruhu. Güce de hepimizin ihtiyacı vardır değil mi? Güce çok ihtiyacımız vardır hem de. Pavlos, onu tanımak yani İsa Mesih'i tanımak, İsa Mesih'in dirilişinin gücünü bilmek içindir. Bugün buna çok ihtiyacımız vardır dostum. Altıncı nokta, bilgi ruhu ve yedinci nokta, Rab korkusu ruhu. Bence bunlar Tanrı sözünün çalışmasıyla gelirler. Görüyorsunuz, Tanrı'nın sözünü çalışmak, Tanrı'nın sözünü derinlemesine çalışmak ne kadar önemlidir. Evet, Tanrı sözüne Mesih inanlıları olarak çok çok önem vermeliyiz. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Tanrı bize sözünü vermiştir ve sözü, Tanrı'nın sözü bizim elimizdedir. Biz duayla Rab'be yaklaşıyoruz. Yüreğimizi Rab'be döküyoruz. Rab da bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Aynı zamanda Rab'bin sözü aracılığıyla bizler güç buluyoruz. Bilgi ruhu, Rab korkusu ruhu Tanrı sözü aracılığıyla bize geliyor. Yeşaya peygamber, Yeşaya 11:3-4'te şöyle diyor. Aslında Yeşaya aracılığıyla Rab şöyle diyor. Rab'be boyun eğmekten zevk duyacak. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak. Kulaklarıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksullara adil davranacak. Ülkedeki düşkünleri doğrulukla yargılayacak. Ağzından çıkan sözde yeryüzündekileri cezalandıracak. Soluğuyla kötüleri öldürecek. Kötüler aslında kötü olan olmalıdır. Büyük sıkıntı sırasında şeytan dünyada en enerjik çağını yaşayacaktır. İnsansal olarak konuşursak o süre içerisinde dünyaya kurtuluş olmayacaktır. İsrail bile yardım için yakaracak ama yardım kuzeyden, güneyden, doğudan ya da batıdan gelmeyecektir. Yardım yukarıdan gelecektir. O zaman Mesih gelip krallığını kuracaktır. Rab İsa'nın yeryüzüne gelme nedeni çok açıktır. Bu dünyanın bir yöneticiye ihtiyacı vardır. Bu dünya onu oyla seçmemiştir ama Tanrı onu oyla seçmiştir. Ve burası Tanrı'nın evreni olduğundan Tanrı onu yeryüzünde sağlam kılacaktır ve o yargılayacaktır. Yani İsa Mesih. Ama bunu gözüyle gördüğüne göre yapmayacaktır. Sonunda suçlunun salıverildiği uzun bir mahkeme süreci olmayacaktır. Epey korkutucu olacaktır. Biri inanlılar, biri inanlı olmayanlar için olmak üzere iki yargı olacaktır. Büyük sıkıntı zamanının başlangıcında inanlılar Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaklardır. Sonra bundan 1007 yıl sonra kayıp insanlar için büyük beyaz taht yargısı olacaktır. Ben bir gün Rab İsa Mesih'in önüne çıkacağım. Yaşamımda sahte olan her şey açığa çıkarılacak. Bu yüzden hayatımda sahte olan her şeyden kurtulmaya çalışıyorum değerli dostum. Gerçekçi, dürüst olmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun. Her şeyin çok açık ve berrak olmasını istiyorum hayatımda. Çünkü bir gün Rab hayatımda bir ışığı açacak ve her şey ortaya çıkacaktır. Bu epey kuvvetli bir ışık olacaktır. Öyle ki neredeyse korkutucudur. 15. ayette gücünü adaletinden, güvenliğini sadakatinden alacak diyor. Rabbin belini saranlar doğruluk ve sadakat olacaktır. Mesih'in yeryüzünde hüküm sürmesinin nedeni Adem aracılığıyla kaybolan yönetimi yeniden getirmenin yanı sıra doğruluk ve adaletin hükümranlığını getirmektir. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak ve onları büyük bir çocuk güdecek, inekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak, aslan sığır gibi saman yiyecek. Rabbin yeryüzünde hüküm sürdüğü zaman içinde buzağı ve genç aslan birlikte yatacaklar diyor Yeşaya Peygamber. Günümüzde birlikte yatabilmelerinin tek yolu buzağının aslanın midesinde yatmasıdır. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Bu bize saçma geliyor değil mi? Aslanların saman yemediklerini herkes bilir ama çok zeki bir kutsal kitap öğretmeni bir keresinde ne yapacağımı size söyleyeyim. Eğer siz bir aslan yapabilirseniz ben ona saman yediririm demişti. Aslanı yapan kişi, aslanı yapan Tanrı zamanı gelince onun saman yemesini sağlama gücüne sahiptir. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizleri nasıl dolduruyorsa dünya da Rabbin bilgisiyle öyle dolacak diyor Yeşaya Peygamber. Yeşaya 11 ayet 9'da. Bu krallık bütün dünyayı yöneten bir krallık olacaktır. İshak'ın soyundan gelen o gün halklara sancak olacak, uluslar ona yönelecek ve kaldığı yerde görkemli olacak. 10. ayet. Bu ayetin anahtarı o gün sözüdür. O gün sıkıntı dönemiyle başlar ve krallığa kadar uzanır. 1000 yıllık milenyum krallığında Yahudi olmayan uluslar da bulunacaktır. O gün Rab, Asur'dan, Mısır ve Patros'tan, Kuş ve Elam'dan, Şinar ve Hama'dan ve denizdeki adalardan halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini kaldıracak. 11. ayet. Tanrı İsrail ulusuna diyarlarını verecektir. Musa peygamber kendilerini Mısır'dan çıkarıp Yeşu onları diyara getirdiğinde diyara ilk kez yerleşmişlerdi. Uluslar için bir bayrak kaldıracak, sürgün İsraillileri toplayacak, dağılmış Yahudileri dünyanın dört bir bucağından bir araya getirecek diyor 12. ayet. Bayrak nedir? Bayrak Rab İsa Mesih'ten başkası değildir dostum. Bu yükseltilen bir bayrak olmayacaktır. İsa Mesih o gün dünyanın alçak gönüllülerini heyecanlandırarak toplayan merkez olacaktır. Bu yumuşak huyluların dünyayı miras aldıkları gün olacaktır. Tanrı'nın planı budur. Bu onun programıdır ve bunu o gerçekleştirecektir. Rabbin Asur'da sağ kalan halkı için bir çıkış yolu olacak. Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün İsraillilerin de bir çıkış yolu olduğu gibi. Filistin'in büyük toprak köprüsüyle Asur'dan Mısır'a büyük bir süper otoyol olacak. Belli ki dünyanın ulusları tapınmak için bu yolu izleyerek Yeruşalim'e geleceklerdir.